Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Nisan 2024 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Ömer Faruk Demireşik imzalı "Hepimizi çok çetin bir hesap bekliyor" başlıklı yazıyı aktaracağız. Muhterem okuyucularımız, çok bilinen bir kıssa vardır. Asr-ı Saadet zamanlarından Abdurrahman bin Avf bir gün evlatlarıyla sofraya oturur. Bir anda gözleri dolar. Tek bir lokma yiyemez. Sofradan kalkıverir. Etrafındakiler şaşırır. "Bir kusurumuz mu oldu? Bir şey yanlış mı yaptık?" diye sorarlar. O da yaşlı gözlerle şöyle der: "Gözlerimin önüne birden Mus'ab bin Umeyr geldi. Mekke'nin zengin gençlerinden, bir giydiğini bir daha giymeyen, el bebek gül bebek büyüyen zengin aile çocuğu Mus'ab. O Uhud'da şehit olduğunda üzerini örtecek bir kefen bulamamıştık. Kıyafetiyle başından itibaren örtmüş, ayaklarını da otlarla kapatarak defnetmiştik. Onlar böyle yaşadılar, böyle öldüler. Şimdi dünya nimetleri bizim önümüze yığıldı. Şu sofradaki nimetleri görünce Allah ahirette vereceklerini acaba bu dünyada bize veriyor da ahirette nasibimiz kalmayacak mı diye düşündüm. Onun için hüzünlendim." Ahiretteki nasibini dünyada tüketip ahirette eli boş kalmak. Aslında bu Cenab-ı Hakk'ın kafir ve fasıklara muamelesi. Onlar dünyada rahat ve refah içinde yaşarlarken ahirette karşılarına çıkacak İyiliklerin karşılığını daha bu dünyada tüketmiş oluyorlar. Böylece ahirette kendilerine sadece ve ebedi şekliyle azap kalacak. O yüzden bu dünyada onların refah içinde yaşamalarına takılmamamız emrediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Kafirlerin refah içinde diyar diyar dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Azıcık bir menfaattir o. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir. O halde dünyayı her açıdan cennete çevirmek için gecemizi gündüzümüze katmaya gerek yok. Tabii ki dünya için çalışacağız ama onun netice itibarıyla geçici bir konak olduğunu unutmayacağız. Onu ne kadar süslersek süsleyelim, er geç arkamızda bırakıp gideceğiz. Mühim olan ebedi kalacağımız mekanı donatmak, hazırlığımızı ona göre yapmak. Bütün bunları Filistin ve Gazze'de yaşadıklarımız yüzünden tekrar ettim. Onlar bu dünyada mümin ve Müslüman olmanın bedelini çok ağır şekilde ödediler ve ödemeye devam ediyorlar. Kadın, erkek, yaşlı, genç, hatta henüz doğmamış veya anne kucağındaki binlerce yavru dünyanın gözü önünde kanatlanıp cennete uçuyor. Dünya sadece seyrediyor. Onlar açlık, susuzluk, korku, çaresizlik ve maddi sefalet içinde cennete gidiyorlar. Bu kesin. Acaba biz de aynı cennete mi gideceğiz? Oraya gittiğimizde, ki eğer gidersek, onların yüzüne nasıl bakacağız? "Neredeydiniz, bizim için ne yaptınız?" dediklerinde ne cevap vereceğiz? Bu devirde maddi manevi güç sahibi olmanın bedeli çok ağır. Herkes Allah'ın huzurunda ne yaptığının, ne yapmadığının, ne yapabilecekken neyi ihmal ettiğinin ayrı ayrı hesabını verecek. Ama açık olan bir hakikat var ki bu hesap çabuk bitmeyecek ve kolay geçmeyecek. Biz oradaki insanların üzerine bomba düşmesini engelleyemedik. Biz oradaki insanların 150 günden fazla aç susuz kalmasına göz yumduk, hastalara ilaç bulamadık, ulaştıramadık, çaresiz kaldık. Az veya çok, bilerek veya bilmeyerek hepimiz bu katliamda pay sahibiyiz maalesef. Allah bize acil bir çıkış yolu nasip etsin. Belki bu satırlar bizi üzüyor, çaresizliğimizi hatırlatıyor. Keşke bir çözüm yolu bulsak ümmetçe de bu bayrama bari yüzümüz gülerek girebilsek. Rabbimiz Ramazan'ın son 10 gününü idrak ettiğimiz ve sonunda inşallah bayrama kavuşacağımız şu günleri gönülden sevinebileceğimiz hakiki bayramlara çevirsin. bizi dünya ve ahiret saadetine eriştirsin. Dünya ve ahiret zilletinden, rüsvaylığından muhafaza eylesin. Amin. Ömer Faruk Demireşik'in kaleme aldığı "Hepimizi çok çetin bir hesap bekliyor" başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Bir başka yazıyla birlikteliğimize devam ediyoruz Sesi Dergi'de. Fatma Çatak imzalı "Filistin hakkında zaruri bilgi" başlıklı yazıyı paylaşacağız şimdi de. Dünya 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren son 100 yılda eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma sahne oldu. Filistin'in Gazze şeridinde yaşayan Müslümanlar planlı, kontrollü, alçakça ve insanlık değerlerinden uzak bir katliama maruz kaldılar. Kararlılıkları, samimi iman ve inançları bütün dünyaya örnek oldu. Dünya sessizdi yahut çıkan sesler cılızdı belki ama binlerce hidayet öyküsü yazıldı bu zaman zarfında. Yine bugünlerde binlerce farklı senaryo yazıldı. Spekülasyonlar, manipülasyonlar, dezenformasyonlar aldı yürüdü. Ekranlara çıkıp utanmadan, sıkılmadan Filistinlilere iftiralar atıldı. Gazze toprakları kanla yıkanırken "ama onlar da" diye başlayan çapsız, mesnetsiz, hadsiz ve şuursuz yorumlar yapıldı. Dedikodular yayıldı. Dua ve niyazdan başka elinden bir şey gelemeyen pek çok Müslümanın kafası karıştı bu dönemde. Kimileri dünyada Filistin diye bir ülke olduğunu ilk kez duyuyordu. Kimileri Gazze'nin bu mücadelesini anlamsız buluyordu. Kimse İsrail'in çalma, gasp etme, yerinden etme, katletme, taciz, tecavüz, organ kaçırma vakalarından bahsetmiyordu. Bahsedenler de bir türlü gündem olmuyordu. Bu yazıda son dönemlerde sıkça merak edilen, akıllara takılan bazı sorulara cevap aramaya çalışacağız. Filistin neresi, İsrail neresidir? Filistin denilen topraklar esas itibarıyla Suriye ile Mısır ve Akdeniz'de Şeria Nehri arasında kalan topraklardır. Şeria Nehri'nin döküldüğü Ölü Deniz de Lut Gölü de Filistin'in doğu sınırına dahildir. Ancak İsrail'in işgal politikası sebebiyle bugün Filistin, Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs olmak üzere üç parçaya ayrılmış bir coğrafyadır. Başkenti Kudüs'tür. Kamuoyunda taraflı ve Siyonist medyanın tesiriyle Kudüs, İsrail'in başkenti gibi gösterilmek istenmektedir. İsrail ise 1948 senesinde Filistin toprakları üzerine kurulan Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze şehirleri dışında kalan topraklarda işgalci konumunda olan ülkedir. Dünya üzerindeki tek Yahudi sözde devletidir. Yüzyıllardır Filistinlilere ait topraklara arz-ı mevut vaat edilen toprak bahanesiyle gelip yerleşmişlerdir. Başkenti Tel Aviv'dir. İsrail genel olarak Filistin topraklarında, özellikle de Gazze'de tarihe kara bir leke olarak yazılacak derecede vahşet ve katliam yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Filistin neden önemlidir? Filistin yalnız Müslümanlar için değil, Yahudilik ve Hristiyanlık gibi İbrahimi, Semavi dinler için de önemli bir coğrafyadır. Biz Müslümanlar için Filistin coğrafyasının kalbi olan Kudüs son derece ehemmiyetli ve mukaddestir. İlk kıblemiz, dünya üzerinde kurulan ikinci mabet ve üçüncü haremimiz, Kudüs'te Mescid-i Aksa külliyesi içerisindedir. Kudüs, Beytülmakdis, İslam şehridir. Miraca ev sahipliği yapan mukaddes beldedir. İsra suresinde çevresini mübarek kıldığımız yer olarak zikredilir. Dünyada arzın arşa en yakın olduğu yer olarak tarif edilir. Peygamber kokulu şehirdir. Pek çok peygamber tebliğ vazifesini bu coğrafyada yerine getirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Miraca yükselmeden önce Mescid-i Aksa'da imam olup peygamberlere namaz kıldırmıştır. Yahudiler bu toprakları bizim de iman ettiğimiz peygamberlerine ev sahipliği yaptığı için kutsal sayarlar. Fakat onlar için asıl önemli olan Muharref Tevrat'ta yer alan "O günde Rab Hazreti İbrahim'e ahdedip dedi, Mısır ırmağından Nil Nehri'nden büyük ırmağa, Fırat Nehri'ne bu diyarı senin zürriyetine verdim cümlesidir. Vaat edilmiş topraklar, Arzimavut adını verdikleri bölge içerisinde Kudüs'te yer almaktadır. Yahudiler Hz. Süleyman'ı bir peygamber olarak değil, kral olarak tanırlar. Onlara göre Süleyman aleyhisselam kutsal mabedi inşa etmiştir. Mabedin bulunduğu tepeye Siyon Tepesi adı verilmiştir. Zamanla mabet yıkılmış, Yahudiler farklı coğrafyalara sürgün edilmiştir. Siyonist projeye göre Arz-ı Mevut ele geçirilip mabet, tapınak tekrar inşa edilecektir. Hristiyanlar için Kudüs, Hz. İsa'nın doğum yeri olması bakımından önemlidir. Hristiyanların kıblesi ve hac merkezidir. İnanışa göre Hz. İsa aleyhisselam Kudüs'ün Beytüllahim bölgesinde doğmuştur. Hz. İsa'nın çocukluğunun bir bölümü burada geçmiş, onlara göre çarmıha burada gerilmiş ve burada yeniden dirilmiştir. Hristiyanlar için Kudüs, günahtan kurtuluşun yaşandığı esrarlı mekan, Mesih'in ikinci kez dönüş yeridir. İlk kilise burada kurulmuş, ilk Hristiyan topluluk bu şehirde oluşmuştur. Kutsal Ruh, Pentekost günü havarilerin üzerine Kudüs'te inmiş ve İncil dünyaya Kudüs'ten yayılmıştır. Kubbetü's-Sahra nedir? Mescid-i Aksa denilince genellikle Kubbetü's-Sahra, Sahre akla gelir. Oysaki Mescid-i Aksa, Kubbetü's-Sahra'yı da içine alan 144 dönümlük yani 144 bin metrekarelik alanın tamamıdır. Kubbetü's-Sahra, bir diğer adıyla Kaya Mescidi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'a yükseldiği Muallak Kayası üzerine bina edilmiştir. Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan tarafından yaptırılan sekizgen yapılı, çoğunluğu altın kaplama olan kubbeye sahip mescittir. Kıble Cami hangisidir? Kıble Cami'nin bir diğer adı Cuma Camii'dir. Hazreti Ömer Kudüs'ü fethedince namaz kılma yeri olarak burayı tayin ettiği için Ömer Mescidi de denir. Emevi halifesi Velid bin Abdülmelik tarafından inşa ettirilmiştir. Mescid-i Aksa Külliyesi içerisindeki kurşuni kaplamalı kubbesi bulunan camidir. Aksa arazisinin güneyinde yer alır ve Şam Emevi Camii'nin mimari özelliklerini yansıtan dikdörtgen yapıdadır. Bazı basın yayın organları Mescid-i Aksa olarak Kıble Camii'ni gösterir. Bazı haber ve yayınlarda da Kubbetü's-Sahra gösterilir. Oysa ki Mescid-i Aksa 144 dönümlük arazinin tamamıdır. Filistinliler için anahtar neyi sembolize eder? 1948'de Siyonistlerin Filistin topraklarını gasp ederek İsrail devletini kurmaları üzerine hemen dönecekleri umuduyla evlerinin kapılarını kilitleyen Filistinliler bir gün dönme umuduyla yanlarında evlerinin anahtarlarını taşırlar. Filistinlilerin Nakbe, Nekbe, büyük felaket olarak adlandırdıkları 14 Mayıs'ı 15 Mayıs'a bağlayan tarihte yüz binlerce Filistinli topraklarından koparılıp zorunlu göçe tabi tutulur. Yanlarında taşıdıkları evlerinin anahtarları onlar için vatana dönmek için bir umut ve sembole dönüşür. Bugün Eriha şehrinin girişinde üzerinde bir gün mutlaka döneceğiz yazısı bulunan bir anahtar da yer alır. Devam edecek notuyla yazı burada nihayete eriyor değerli dinleyenlerimiz. Filistin hakkında zaruri bilgi başlıklı Fatma Çatak imzalı yazıyı paylaştık. Ve son olarak Büşra Ümmühan'ın kaleme aldığı Su Durgunsa Dalganı Kendin Oluştur başlıklı yazıyı paylaşacağız. Bugün dedi genç kadın, çocuğunun çelimsiz vücuduna bakarak, bugün rızkımız bir kuşun kanadında gelecek. Şaşkınlıkla açtı çocuk gözlerini. Kuşlar yemek taşır mı anne? Neden şaşırdın ki evlat? Dün de aslanın ağzında gelmişti. Amine, Afrika'nın Sudan ülkesinde başkent Hartum'un Mücahidin semtinde oturan 33 yaşında 4 çocuk annesi, kocası ve çocuklarıyla beraber dul kardeşi ve hasta annesine bakan çilekeş bir hanımdır. Lüks villaların arka sokağında devam eden bir inşaatın barakasında evinin kraliçesidir. Ama o bunları duymasın sakın. Çünkü o kendisini 4 sağlıklı evlada sahip olduğu, onları helal rızıkla besleyebildiği, mutlu bir evliliği olduğu ve çalışmak için iş bulabildiği için Afrika kadınlarının en şanslılarından sayar. Ah, ama tabii ki sadece bunlar değil, elektrik ve suyu olmasa da devam eden bir inşaatın bodrum katına sığınabildikleri, dolap yerine kullanabilecekleri eski valizlere sahip oldukları, kimi meyveleri en azından içi yenmiş ve yer yer çürükleri de olsa tadabildikleri için de onlar çok şanslılar. Bir sabah erkenden kapı çaldı. Amine'nin gelme saatleri olmasına rağmen onun temizlik günü değildi. Kapı deliğinden merakla baktım. Beni selamlamak için yüzünü kaplayan mütebessim ifadeyle hazır ol vaziyetinde beklediğini gördüm. Kapıyı açtığımda ışıltılı bir geceyi andıran çehresiyle karşıladı beni. Bugün temizlik günü deyip kabul beklemeden içeri girdi. Hatırlamıyordum ama Amine öyle diyorsa öyle olmalı diye düşünüp içeri aldım. Gel dedim. Önce beraber kahvaltı yapalım. Yok hanımım, siz benim hakkımı paket yapın. Ben evde çocuklarımla yerim dedi, banyodaki temizlik malzemelerine doğru adımlarını atarken. Biliyordum o henüz kahvaltı yapmamıştı. Amine açtı, ısrar etti. Çocuklarına da aynılarından koyarız biraz yesen. O gün Amine'nin gözlerinde daha önce görmediğim bir kaygı gördüm. Gözlerindeki buğuya inat, keskin bir kelime döküldü kurumuş dudaklarından. Hayır. Paylaşmak istemediği bir sıkıntısı olduğunu düşünerek onu kendi haline bıraktım. O gün Amine yine her zamanki titizliğiyle özenli ama çok daha hızlı bitirdi işlerini. Kanter içinde hazırlanıp okunan ezanın ardından şevkle serdiği seccademde namazını kıldı. Seccademi sevdiği için burada namaz kılmaktan lezzet duyduğunu biliyordum. Ama o sadece seccademi sevdiği için değil, ezan okunur okunmaz namaz kılmayı kendilerine düstur edindiği için namazını kılarak çıkıyordu. Yolda arabalarını durdurup küçük cemaatler oluşturan erkekler de aynı hassasiyetle yapıyorlardı bunu. Elimden ona uzattığım gündeliğini alarak hızla çıktı kapıdan. Bir hafta sonra ikimizin müşterek bilgisi olan temizlik gününde Amine yeniden geldi. Bu defa üzerinde aşina olduğum sükunet hırkasıyla kucakladı beni. Henüz kurduğum kahvaltı sofrasına buyur ettim. Hatta sadece buyur etmekte kalmayıp epey ısrarcı da oldum. Sanırım asıl ısrarımın sebebi beraber kahvaltı yapmaktan ziyade bir haftadır içimde büyüyen derin tecessüstü. Utana sıkıla oturduğum masada ona aklımdaki soruyu hiç beklemeden yönelttim. Geçtiğimiz hafta neyim vardı? O da sorumdaki rahatlığın verdiği içtenlikle hiç tereddüt etmeden konuşmaya başladı. Geçtiğimiz hafta eşim iş bulamadı. Çocuklarım, boğazlarından hiçbir şey geçmemişti. Bizim atalarımız der ki, Afrika'da her sabah bir ceylan uyanır. En hızlı aslandan daha hızlı koşması gerektiğini, yoksa ona yem olup öleceğini bilir. Afrika'da her sabah bir aslan uyanır. En yavaş ceylandan daha hızlı koşması gerektiğini, yoksa açlıktan öleceğini bilir. Aslan ya da ceylan olmak önemli değil. Her sabah uyandığınızda koşmanız gerektiğini bilin. Biz burada hayata tutunmak için günlük rızkımızın peşine düşeriz. Çocuklarımın aç karnını doyurmak için de o telaşım. Gözlerim dolu, boğazıma kadar gelen iç muhasebemde baş başa büyük pencereden Sudan'ın toz toprak yollarına daldı gözlerim. Ne diyeceğimi bilemeden o kahve çekirdeklerini andıran iri gözlerinde kayboldum bir süre. Sonra tekrar sordum. Peki ya bu genç yaşında niye bu kadar çocuk sahibi oldun? 4 tane evladın var. Her biriyle ayrı ayrı ilgileniyor, hiçbirini ihmal etmemek için kendini heba ediyorsun. Bir taraftan da rızık telaşı olunca, hanımım, bir annenin yavrularını hiçbir menfaat gözetmeksizin sahiplenişinde, küçük bir ağlamasıyla, endişeyle etrafında dört döndüklerinde anneliği gördüm. Ve annelik aşktır dedim. Aşık oldum anneliğe. Anneliği kökleriyle bir yamaca sıkı sıkı tutunmuş ağacın toprakta buluşmasında gördüm. Çölde kırmızı toprağın, bıkmadan usanmadan kaktüsleri emzirişinde, toprağın altında binlerce solucan yumurtasıyla karşılaştığımda ve karıncaların yeryüzünün derinliklerinde bir ülke kurduklarını öğrendiğimde anne olduğunu öğrendim toprağın. Her şeyden evvel toprağın Havva annemizin anası olduğunu öğrenip aşık oldum yeniden anneliğe. Kimsesiz gecelerimde semanın cismine güven veren, beni sarıp sarmalayan dokusunda, susuz kaldığımda gökyüzünün bahçeye bıraktığım bakraçları yağmurla dolduruşunda, üşüdüğünde güneşiyle kemiklerime kadar ısıttığında ve yandığım zamanlarda bulutlarıyla bana serinlik verdiğinde anneliği gördüm. Gökyüzünün maviliğinde ve yeniden aşık oldum anneliğe. Zorlu bir gemi yolculuğuyla gittiğim Kabe'de gördüm anneliği. Safa ve Merve arasında koştururken Hazreti Hacer'in İsmail'e dokunan bakışlarını hissedip ağladım onun gözleriyle. O koştu, ben koştum, o koştu, ben koştum, yavruyu doyurmak gayesiyle. İşte böyle aşık oldum anneliğe. Sonra birden çölde vaha gibi annemi gördüm. Gecenin en derin anında. Seslendim ona. Nasıl oldu da geldin buralara? Ben daha çok küçükken hastalıktan ölmemiş miydin? Hiçbir şey söylemeden okşadı saçlarımı. Derin derin kokladı beni. Annemi gördüm bir gece hasret olduğum okşamalarını saçlarımda hissettiğimde. Onun parmak uçlarında değdi cennet raihası tenime. O an karar verdim. Rahman'ın bana hediyesi olan çocuklarım vesilesiyle dünyada kendime cenneti armağan edeceğim. Peki yokluğun içinde mutlu olmayı nasıl başarıyorsun? Mutluluk maddiyatla kendisini sınırlandırmayacak kadar cömerttir hanımım. Kendime baktım, kanaat ettikçe artan malımı, zengine baktım, aldıkça artan ihtiyaçlarını gördüm. Evime baktım, karşılıklı iki döşeğin üzerinde nefesleri birbirine karışan aile fertlerinin arasındaki samimiyeti gördüm. Zenginin evine baktım, salondaki iki takımın üzerinde birbirinden çok ayrı dünyaları olan aile fertlerinin soğukluğunu hissettim. Kendime baktım, arabam olmadığı için yakıcı güneş altında akrabalarıma gittiğim her zahmetli yolculuk kavuşma anını daha da kıymetli kıldı. Akrabalarımla gülmeyi, eğlenmeyi, vakit geçirmeyi hayattaki en mutlu anlardan saydım. Zengine baktım, kendisine musahhar kılınmış klimalı arabasıyla yolun sonundaki her şeyin kendisi için kolaylaştığını, bu nispetle değersizleştiğini ve sevdikleriyle vakit geçirmekten zevk almadığını gördüm. Şimdi hanımım söyleyin, hangimiz yokluk içindeyiz? Masanın üzerinde uzun süredir sabit duran ellerimi tutarak yüzüme baktı. O an aklımdan bir yuvanın mutluluğunun kadının mutluluğuyla doğru orantılı olduğu geçiyordu. Kadının mutluluğuysa hayatı müspet ya da menfi pencerelerin hangisinden izlemeyi tercih ettiğine bağlıydı. Gözlerimden içime sızdı. Hanımım, hayatın bana öğrettiği yegane derstir şu cümle. Madem su durgun, o halde kendi dalganı oluştur. O gün ve o günden sonra Amine, benim nazarımda evime gelen bir yardımcıdan ziyade bilge bir hanım, sadık bir eş, mükemmel bir anne oldu. İçimde umuda dönük bir güneş doğdu. Umut bir kadının kucağında parladı hayatıma. Henüz tanışmadığım nice Amine yürekli hanımın hasreti filizlendi sinemde. Biliyordum. Kadın kemale erdikçe ikmal olacaktı hayat. O kadınları sabır ve sükutla göğsünde emziriyordu toprak. Büşra Ümmühan'ın kaleme aldığı Su Durgunsa Dalganı Kendin Oluştur başlıklı yazıyı paylaştık son olarak bu akşam Sesli Dergi'de değerli dinleyenlerimiz. Şebnem Dergisi'nin Nisan 2024 sayısından paylaştık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.